Ayrım 2. Sayfa 25. Sesi kırgındı. Hadi diğerleri neyse, fakat sen nasıl benden şüphe edebildin demek istiyordu. Kuyen anlamıştı. Suskun ve kolu kanadı kırılmış, oracıkta duruyordu. Ancak uzun bir sessizlikten sonra bir şey söylemeye cesaret edebildi. Ama ben tam inanmadım. Genç adam kızın sözünü kesti. Tam inanmamış. Ama birazcık inandın, değil mi? Bir anda kapı vuruldu. Gelen suydu. Çorbayı getirmişti. Küçük kız kardeşin yanaklarından süzülen yaşlara baka kaldı. Tam çam manzarayı seyretmek için yol ortasında durdu. Sonra hayranlık dolu bir sesle. Honda'da her gelişimde nedense başka bir manzara karşılar beni. Şu yeşilliğe ve şu tarçın elması yapraklarının güzelliğine bakın. Ne ferahlık verici bir manzara, değil mi? Parti bölge sekreterinin silahlı muhafızları Nan ile Dat'ta durdular. Tamça'nın daha yakınında olan Nan bakışlarını Hondat arazisi üzerinde gezdirdi. Ana yolu terk edip bu yola sapmakla neyi yetmişlerdi? Hondat Dağı diğer iki kardeşi Honme ve Honsok'tan daha yüksekti. Köy dağın eteğinde yeşilliklerin ortasındaydı. 12. ayın başlangıcıydı ve güneş altında ışıl ışıl yanan toprakların üstünde Tet'in yaklaştığını haber veren bir meltem esiyordu. Tepe ve komşu köyler yeni yeşermiş bitkilerle bezenmişti. Meyve dolu ağaçlar bütün araziyi kaplıyordu. Birbirine karışmış kiremit ve saman damlar köylere daha çok kasaba havası veriyordu. Evler dağın yamaçlarına kadar tırmanmışlardı. Uzaktan bakılınca yağmur ve güneşten renkleri solmuş güvercin yuvalarını andırıyorlardı. Diğer bazıları ise kahverengi sao tahtasından duvarlarıyla yepyeni gibiydiler. Hondat'ın arkasındaki sahil boyunca bambu kamışlar uzanıyordu. İnce uzun fil dişi rengi kamışlar mevsimlerin değişmesine ve fırtınaların saldırısına karşı ilgisiz, sanki ezelden beri oradaydılar. Deniz bu bambu perdenin arkasında yeşilimsi mavi bir örtü gibi serilmiş yatıyordu. Nan, dalgaların yavaşça sahile okşayan köpüklerini seyrederken kıyının sanki bir dantela gibi çevrildiği hissine kapıldı. Tam çan elini Nan'ın omzuna koydu ve yürümeye devam ettiler. Çok güzel bir yer dedi. Ayaklanmanın üzerinden bir yıl bile geçmeden her şey değişiverdi. Halkın kararlı mücadelesi düşmanın yıl ortasına giriştiği temizleme hareketlerinde fazla zarar vermesine engel oldu. Eyaletin bazı yerlerine zehirli kimyasal maddeler püskürttüklerinin aslı var mı? Evet, ama bu yenilgilerini daha da çabuklaştıracak. Buna rağmen yeniden bellerini doğrultmaya başladılar. Şurada burada yeni ve güçlü faaliyetlere giriştiklerini tespit ediyoruz. Hondat'ta derslerini aldılar. Ama sık sık yine geleceklerdir. Bizim burada bir kampımız olduğunu ve şehre bütün yürüyüşlerin bu çevreden başladığını biliyorlar. Ayrıca Hondat, Seato Manevra bölgesinde bulunuyor. Güney Vietnam'ın güneybatı ucundaki Rajkia vilayetine bağlı olan Hondat, Tayland'ın da içinde bulunduğu ABD emperyalistlerinin askeri paktı Seato'nun manevra alanı içinde bulunmaktadır. Bugün Güney Vietnam'a uçan bombardıman uçaklarının büyük çoğunluğu Tayland'daki askeri üslerden havalandığı gibi, Tayland'dan Filipinlere uzanan ABD savaş donanmasının rotası da Güney Vietnam'ın güneybatı sahillerinden geçmektedir. Biz onları burada istemiyoruz. Eğer Hondat'ta askeri bir üs kurmaya kalkarlarsa cehenneme kadar kovalamalıyız. Tam Chan yürüyüşünü yavaşlattı ve hafifçe gülümsedi. Senin için Hondat'ın özel bir önemi var. Nereye gidersen git, sonunda yine buraya dönmek zorunda kalacaksın. Buraya kök saldın sayılır. Nan gülümsedi. Yol arkadaşı sordu. Düğün Tet'ten sonra olacakmış öyle mi? Halbuki yeni yılla ikisini bir arada kutlamak daha iyi olur. Böylece ben de tören başkanlığını alıp ihtiyar bilgin rolüne girmek fırsatını bulurum. Çünkü Tet'ten sonra burada olamayacağım. Bir kadro kursuna gidiyorum. Atalarımız ne demişler? Evlenmeye karar verdiysen ayağını sürüme. Gerçekten diyalektik sözler bunlar. Unutma. Birbirine engel olur gibi görünen iki şey, yani evlenmek ve kendini tamamen devrime vermek, gerçekte bir birlik teşkil edebilir. Her ne kadar evlenmek hala bazılarını uyuşturup tembelleştirebiliyorsa da, pek çok kimseyi de daha büyük bir gayretle çalışmaya sevk ediyor. Her şey kadınla erkeğe bağlı, sizden kuşkum yok. Kuyen iyi bir eş, yemek pişirmek, bahçede çalışmak, dikiş dikmek gibi ev işlerini ne kadar iyi yapıyorsa, gençlik birliği içinde de o kadar iyi çalışıyor. Gerçi geçen yıl aranızda geçen olay seni kızdırdı, biliyorum. Ama kızın nasıl bir karaktere sahip olduğunu özellikle bunda görebilirsin. Aslında sevinmen lazım. Asıl söylentilerle hiç ilgilenmeseydi, hiçbir tepki göstermeseydi o zaman kuşkulanman gerekirdi. Ama o neredeyse aklını oynatacaktı. Nan gülümsedi ve sevincini gizlemeye çalıştı. Başlangıçta kızdığı doğruydu. Ama şimdi nişanlısının sevilmeye ve güvenilmeye eskisinden daha da layık olduğuna emindi. Şimdi Kuya'nın o korkunç söylentiler yüzünden neler çektiğini biliyordu. Kendi kendine iki defa düşman elinden kurtuldun. Eğer yine yakalanacak olursan aynı şekilde sağlam kalmalısın diye düşündü. Köyün kenarına geldiklerinde Tamçan sordu. Adamların nereden an? Köyün içindeler. Bize gelecek misin? Evet, Haytep'i görmek istiyorum. Sonra muhafızına döndü. Lin Kuyun'a gidip aileni ziyaret etmek istiyor musun Dat? Dat sevinçle başını salladı. İyi git öyleyse. Yarın dönmeye çalış. Genç adamın gözlerinin içi gülüyordu. Silahının kayışını düzelterek hadi eyvallah dedi. Yola koyulmuştu bile. Önünde sadece 4 kilometrelik bir yol vardı. Hondat köyü Hondat dağının hemen eteğindedir. Oradan okyanusun 200 metre berisindeki bambu sahiline kadar uzanır. Büyük ve sık ağaçlı bir koruluk köyü Wamrang ırmağına bağlar. Wamrang denizin gelgit hareketiyle kabarıp alçalan küçük bir ırmaktır. Bunu da sert bir borazan sesini andıran bim bip kuşunun çığırışı haber verir. Hondat'ın ya doğrudan toprak üstünde ya da sırıklar üzerine kurulmuş olan evleri sokaklara taşmış gibidir. Ekmek ağaçlarının, Hindistan cevizi palmiyelerinin, tarçın elması ağaçlarının, avokado ve mango ağaçlarının meyveleriyle dolu bahçelere doğru sıkışırlar. Yoldan evlerin sağ ve sol yanına doğru çeşitli ağaç merdivenler yükselir. Kiremit damlı büyüyecek evlerin daha rahat olsun diye çoğunlukla iki yanlarında da böyle çıkışları bulunur. İki adam köyün ortasına vardıkları zaman çalgı sesleri ve türkü söyleyen bir kadın sesi işittiler. Bu türkücümüz Namno dedi Nan. Görünüşe bakılırsa adamlarının burada hiç canları sıkılmıyor dedi Tamçan. Sahiden Namno bu mu? Güzel sesi varmış. Güzel de söylüyor. Adamlarının severek dinlemelerine şaşmamak lazım. Chatsung'daki kukla askerlerin kızı dinleyebilmek için ateş etmeyeceklerini belirdikleri doğru mu? Doğru. Oldukça gülünç bir durum oldu bu. İşlerinden birkaçı, hey sevgili küçük hanım, ne olur bir türkü söyleyin, türkülerinizi çok seviyoruz. Ateş etmeyeceğimize söz verdik diye seslendiler. Bu iyi. Fakat türkülerin sözleri nasıl? Bu önemli bir mesele. Gerçi ben de bu konunun yabancısıyım ama kanaatimce bir türkü hem kalbe hem kafaya hitap etmeli. Kukla askerleri asker olduğuna pişman edebilmeli. Karılarını, çocuklarını düşündürerek onlarda sıla hasreti uyandırmalı. Silahlarını bırakıp kaçma isteklerini teşvik etmeli. Kuru bir öğreti havası içinde olmamalı ama aptalca bir şakamada olmamalı. Fakat onu sevgili küçük hanım diye çağırdıklarına göre türküleri oldukça duygulu olmalı. Ne dersin? Pek o kadar değil. Paralı askerlerin güzel kızlara nasıl davrandıklarını biliyorsun. Bazen çirkin laflar sarf ediyorlar ve Namno hep tersiyor. Haşerat bunlar diyor. Eğer devrimci görevi olmasaymış, kıyamete kadar bekleseler onlara tek türkü söylemezmiş. Küçük diye hep ne yapıyor? Hani şu Raçkiyalı öğrenci, tavrı nasıl? İyi bir genç. Bütün birlik onu seviyor. Tabii buradaki hayat bazen ona biraz zorluk veriyor. Şehirden gelen gençler başlangıçta hep böyledir. Onunla özellikle ilgilenmeliyiz. Bu bizim görevimiz. Bir eylem sırasında öldürülen bir yoldaşımızın oğludur o. Attıkları her adımda müzik sesi biraz daha yükseldi. Tamçan, Tudo'nun laltasını diğer seslerden ayırt edebiliyordu. İhtiyar adam kör olduğundan beri daha bir duygulu çalıyor dedi. Yolun sonunda yüzlerce yıllık iki büyük keçi boynuz ağacını gördüler. Ağaçların dalları ihtiyar çalgıcının ufak bir dükkancığa benzeyen ve yolun kenarında yapayalnız duran küçük kulübesinin üstüne doğru uzanmışlardı. Koca bir sarı köpek yeni gelenlere doğru koştu. Sevinçli havlayışlarla etraflarında sıçrayarak ayaklarını yalamaya çalıştı. Kulübeye girdiklerinde içeridekiler eski bir melodinin havasıyla söyledikleri Doğrulun Ey Erkekler türküsünün sonuna gelmişlerdi. Silahlı propaganda müfrezesinin adamları çalgıcının ve türkücünün etrafını sarmışlardı. İki adam içeriye girince hepsi başlarını kapıya çevirdiler ve seslendiler. Tamçan, Nan! Tamçan hepsinin ellerini sıktı ve görünüşü öğrenci olduğu belli eden bir genci kucakladı. Nasılsın Diyep, nasıl buldun burasını diye gülerek sordu. Diyep bir genç kız gibi kızararak iyidir amca dedi. Tamçan Nanno'nun da elini sıktı. Günaydın Yıldız Türkücü dedi. Genç kız utanarak itiraz etti. Alay etmeyin Tam kardeş. Tamçan ihtiyar adamın yanına gitti. Sen nasılsın Tu amca? Sen misin Tamçan diye sordu ihtiyar adam ve titreyen eliyle sessizce parti sekreterinin elini kavradı. Son gelişinin üstünden çok zaman geçti dedi. Yoksa bana uğramadan gelip gittin mi? Tamçan elini ihtiyar adamın ince ve zayıf omzuna koydu. Başka yerlerde çok işlerim var ama Hondat'a gelip de seni ziyaret etmeden gitmem, merak etme dedi. Sonra etrafına bakındı ve sordu. Tim nerede? Irmağa balık tutmaya gitti. İhtiyar Tudon sustu. Görmeyen gözlerini parti sekreterine dikmiş, sanki çizgilerini seçmeye çalışıyordu. Tabiatı ve insanları seyrettiği gözleri 9 yıl önce kör olmuştu. Komşularını, keçi boynuz ağacını, dağın tepesini, sahili ve akrabalarını artık göremiyordu. Bir zamanlar gözlerinin hayran kaldığı her ne varsa değişmiş, başka bir biçime bürünmüştü. Etrafındaki şeyleri hayalinde zorla bir şekil vermeye çalışıyordu. Bu yüzden başkalarından daha çabuk kızıyor, daha çabuk seviniyordu. Kısa bir zaman önce kukla birliklerinin domuzları partili bir kadını onun yanı başında keçi boynuz ağacına bağlamışlar ve ellerini ağacın gövdesine çevirmişlerdi. İhtiyar adam küfür, bağırtı ve silah sesleri duymuştu. Sonra bir haykırış. Yurttaşlar, bacanızın öcünü bunlarda komayın. Sonra yine silah sesleri. El yordamıyla seslerin geldiği yere doğru atılmıştı. Fakat düşmanlar onu ittiler. Ayak sesleri uzaklaşınca ağaca doğru süründü. Kızın cesedi orada yoktu. Katiller birlikte götürmüşlerdi. Kendini yere atıp ağacın gövdesine sarılmış, çaresizlik içinde hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Bütün gece ve onu izleyen gün gözyaşları derin göz boşluklarını doldurdu. Her gece genç kızı gördüğünü ve sesleri işittiğini sandı. Kurşunlarla yaralanmış ve tırnaklarla kazınmış keçi boynuzu ağacını gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Ona göre ağaçtaki değişiklikler bunlardı. Kukla hükümete karşı yapılan her mitingde, hatta Ağustos ayında sağanak halinde yağan yağmurlar sonunda bütün yollar çamur deryası haline geldiği zamanlarda bile torununu elinden tutar ve kapıya çıkarak yürüyüşçüler geçinceye kadar beklerdi. Sonra en arkaya takılır, karakol önünde veya şehirde kin ve nefretini haykırmak için yola koyulurdu. Mitingden dönünce kulübesinin önünden geçen yolun ayak izleriyle nasıl dolu olduğunu zihnini canlandırmaya çalışırdı. Böylece başkalarından daha fazla seviniyordu. Ayaklanma sırasında halk kanlı kukla ajanlarını yargılarken hep o da orada olurdu. Bir gün çevrenin en zalim toprak ağası Mu yargılanıyordu. Haytep devrimci mahkeme adına halka kararın ne olacağını sorunca İhtiyar adam kollarını havaya fırlatmış ve idam, idam diye haykırmıştı. Herkes onun sanki yeniden gözlerinin ışığına kavuştuğunu sandı. Ancak Mu, idam edildikten sonra sopasına dayanarak kulübesine döndü. Öfkesinde, neşesinde ve sevincinde bir şey değişmemişti. Bütün bu şeyler onda, Tamçan'ı görmeye çalıştığı ışıksız gözlerinin derin boşlukları kadar derindeydiler. Demin söylediğim seni kırmasın dedi dürüst sesiyle. Bana vakit buldukça uğra. Devrim için çok çalıştığınızı biliyorum ve bu beni çok mutlu kılıyor. Beni ziyaret etmen kadar memnun ediyor. Hala içki içiyor musun amcacığım diye sordu Tamçan. İhtiyar adam cevap vermeden önce bir süre sessizce başını eğdi. Evet ama çok değil. Ne kadar az olursa o kadar iyi amca. Haklısın. Bugün artık eskisi gibi değil. Eskiden adamlarımızın kafaları sopalarla ezilirken kim rahat bir uyku uyuyabiliyordu? Benim gibi kör bir adam ne yapabilirdi? Söylesene bana. Pirincimi kulübemin önünden geçen, ölümden kurtulmuşlar için biriktirmekten başka hiçbir şey. Onlar gittikten sonra gözlerimi kapayamadığım için içiyordum. Bir an sustu ama halk ayaklandığından beri artık o kadar içmiyorum. Tamçan ihtiyar adamın kemikli elini daha sıkı kavradı. içinde yine kabaran, karşı konulmaz bir duygunun yükseldiğini hissetti. Kuyan hala çırpınan levrek balığını yere koydu. Gömleğinin kollarını dirseklerine kadar kıvırdı ve geniş ağzı bir bıçakla ucunu balığın solungaçlarına taktığı ince bambu kamışını kesti. Balığın pullarını temizlemeye başladı. Sol elinin parmaklarını iyice gerdiği halde balığı zorlukla elinde tutabiliyordu. İyi bir av diye düşündü. Saoana sahilden eve gelirken yolda balığı eliyle tartarak 4 kilo çeker demişti. Islak balık üzerinde ileri geri dolaşan bıçağın altında mor mor parıldıyordu. Koca koca pullar madeni paralar gibi etrafa saçılıyordu. Kuyan temizlemeye devam etmeden önce pulları üst üste dizerek gülümsedi. Onun bu kadar büyük bir balığı böyle çabucak hazırlayışını seyretmek bir zevkti. Bir bıçak darbesi. Bir yüzgeç yerde. Bir daha. Kuyruk da tamam. Balık göz açıp kapayıncaya kadar içi temizlenecek duruma gelmişti. Genç kız Hindistan cevizinden bir maşrapayla bir testiden su aldı. Bir porselen tasa doldurdu ve balığı bunun içine daldırdı. Daha sonra yeri suyla temizledi ve balık artıklarını attı. Kuyan balığı temizlemeyi hemen hemen bitirmişti ki merdivenlerde neşeli bir ses duydu. Ana! Ana! Gelen Tamçan'dı. Sonra bir ses daha duydu ve Nan'ın şen ve sevgi dolu sesini hemen tanıdı. Balığı yere koydu. Çabucak ellerini yıkadı ve şakaklarına düşen bir tutam saçı düzelterek misafirlerine doğru koştu. Sevinçle haykırdı. Tam kardeş! Nana sadece gözünün ucuyla kısa bir bakış fırlattı ve kasten Tamçan'la ilgilenmeye başladı. Nişanlısı gülünecek durumdaydı. Üzerinde kim bilir nereden bulduğu kendine çok büyük gelen siyah bir ceket vardı. Nan nişanlısına bir şey söylemedi. Odanın ortasına gidip oturdu. Tuyu yanına çekti ve şapır şupur öptü. Küçük kızının her öpüşünden sonra yeteri kadar şapırtılı olmadığı bahanesiyle yeniden öpmesini istiyordu. Sonunda kollarını çözdü ve çocuğu Tamçan'a gönderdi. Küçük kız ona doğru koştu. Önüne gelince bir an duraklayıp kollarını indirdi. Sonra boynuna atıldı. Hepsi sevgi dolu güleç gözlerle Tuy'un hareketlerini izliyorlardı. Her zamanki gibi betelini, bedel, Güneydoğu Asya'da tütün gibi çiğnenen areka palmiyelerinin kurutulmuş meyvesi. Çiğneyen Saoana mutlulukla gülümsedi. Arkasında duran Kuyen, saklı bir gülümseyişle anasının saçının topuzunu tutan iğneleri düzeltti. Su'nun gülümseyişi daha belirsizdi. Ama kızını seyrederken gururla karışık derin bir mutluluk duyduğu belli oluyordu. Çünkü Tuy, onun sevgisinin meyvesi, sanın ve kendisinin canlı bir suretiydi. Tuy, tazeliği ve saflığı ile onları birleştiren bir bağ gibiydi. "Okula gidiyor musun?" diye sordu Tamçan. "Evet amca," diye cevap verdi küçük kız, berrak bir sesle. "Yalnız mı gidiyorsun?" "Hayır, ninemle birlikte." Sözlerine devam etmeden önce ninesine yan bir bakış fırlattı. "Biliyor musun, o her gün benimle beraber geliyor." Bu konuşmayı sedirin üstünden izleyen Saoana, dudaklarının kenarından sızan kırmızı betel sularını parmağıyla sildikten sonra söze karıştı. "Evet, her gün ben götürüp getiriyorum ama yolda doğru durmuyor. Ne olur bırak beni yalnız gideyim büyük ana," diye başımın etini yiyor. "Ama nasıl yalnız göndereyim? Sen bana hak ver Tamçan. Her gün gökyüzünde gümbürdeyen uçaklar. Boyna sahili bombardıman eden savaş gemileri. Kendim götürdüğüm zaman bile içim rahat etmiyor. Uçakların ilk gürültüsünü duyar duymaz kalbim çarpmaya başlıyor. Uçaklar gelirse tek başına sokakta nasıl sığınacak bulacak?" "Ama caddeye bir sürü sığınak yaptık büyük ana," diye cevap verdi küçük kız. "Görüyor musun Tamçan nasıl konuşuyor? Sığınak yapmışlar. Ben de biliyorum ama söyler misin bana, sığınağın içinde bir yılan çıksa ne yapacak?" Biraz durakladı. Bir parça betel daha hazırladı ve sözlerine devam etti. "Çocuklar korkudan ilk gördükleri deliğe kendilerini atıyorlar. Yılanlar hiç dikkat etmiyorlar. Hatta büyükler bile." Tabancasını kılıfını çözmek için ceketini çıkartan Tamçan kahkahayı bastı. Diğerleri de güldüler. Çenesini anasının omzuna dayayan Kuyen gülerek, "Anam her şeyden korkar zaten," dedi. Küçük kızına yan gözle bakan Saoana, "Evet, ben korkan tekiyim," dedi. "Hayır Saoana, sen korkak değilsin," diye düşündü Tamçan. 1958'de gerçekten korkulacak bir durumda nasıl davrandığını görmüştü onun. Bir gün Hondat'taki askeri üssün kulesinde kukla birliklerin iki nöbetçi askeri dağın yakınında manda sırtında bir çocuk görmüşlerdi. Bir sigarasına bahse girdiler ve askerlerden biri nişan alarak çocuğa ateş edip öldürdü. Çocuk yere düşüp yuvarlandı. Hondat ahalisi öfkeyle çocuğun cesedini kışlaya taşıdılar. Haytep karısına ve Suya mitinge katılmalarını ve ne pahasına olursa olsun suçlunun cezalandırılmasında ısrar etmelerini söyledi. O ve Tamçan ırmağın karşı kıyısındaki bir eve gizlenerek olanları izlediler. Kukla askerler caddeyi ve kışlanın girişini tutmuşlardı. Suçlamalara karşı çocuğun bir kaza kurşunuyla öldüğü cevabını verdiler. Fakat yürüyüşçüler barikatları aşarak yürümeye devam ettiler. Bu sırada Hondat'taki üst kumandanı Zam koşarak dışarı fırladı. Ahalinin karşısına dikildi ve silahını mitingin en önünde yürüyen Sao Ana'ya çevirdi. "Geri dönün," diye bağırdı. "Bir adım daha atarsan işin bitik koca karı." Bu başarı ve yenilgiyi tayin edecek andı. Zam Sao Ana'yı öldürmekten çekinmeyecek kanlı bir deliydi. Eğer geri çekilirse mücadele kaybedilmiş demekti. Sao Zam'ın karşısında bir kaya gibi durdu. Tamçan'ın uzaktan duyamadığı birkaç şey söyledi. Sadece Zam'ın elindeki silahın sarsıldığını gördü Tamçan. Bu sırada bir kadın öne çıktı ve silahla Sao'nun arasına girdi. Bu üst kumandanın anası Cazoy idi. Oğluna bir şeyler söyledi ve silahın namlusunu öfkeyle yukarı itti. Sao'na ve diğerleri bu fırsattan yararlanarak kışlaya girdiler. Sonunda düşman katili tutuklamak zorunda kaldı. Zam onu hapishaneye göndereceğine söz verdi. Geriye dönerlerken Tamçan yolda Sao'na'yı çevirip Zam'a ne söylediğini sordu. Ona, "Eğer beni öldürürsen bu ana Cazu'yu öldürmekle birdir Zam dedim," diye cevap verdi ihtiyar kadın. Zam'ın anası ise, "Bayan Sao'yu ateş etme, bana et. İşte göğsüm, ne duruyorsun Zam, ateş etsene," demişti. Zam tetiğe basamamıştı. Onun gibi canavar bir deli bile öz anasını öldürmeyi kendine yediremiyordu. Şimdi Tamçan Sao'ya bakarken silah göğsüne çevrildiğinde kaya gibi durduğu anı sanki dünmüş gibi hatırladı. "Anlaşılan sen uçaklardan korkuyorsun ana," dedi. "Peki nasıl oldu da Zam'ın silahından korkmadın?" Sao ana bir müddet cevap vermedi. Sonra ağır ve açık bir sesle, "Benim uçaklardan da korkum yok," dedi. "Ama ben çocuklarımın ve torunumun üstüne titriyorum. Benim başka korkacak nem var? Bir ayağım zaten çukurda. Fakat bu da boş laf. Aslında ben daha ölmeye razı değilim. Ülkemizin tekrar birleşeceği güne kadar yaşamak istiyorum. Sonra Başkan Ho'nun yüzünü kendi gözlerimle görmeliyim. Ancak ondan sonra gözlerimi rahatça yumabilirim. Merak etme ana. Er geç o günleri göreceksin. Emin misin Tamçan? Sahiden emin misin evladım?" İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.